Ayrım 21. 28 Şubat ve Ordu Doğu Perinçek. Sayfa 254. Hizbullah'ı 1994'ten beri MIT'teki CIA bağlantılı ekip yönetiyor. Basın toplantısı 13 Şubat 2000. 28 Şubat'ın başarısı. Hizbullah operasyonu 28 Şubat'ın 8 yıllık Eğitim ve Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra uygulama alanındaki en önemli başarısıdır. Hizbullah operasyonu Süper NATO'ya dayandı. Kayıp silahların bir kısmının Hizbullah'a verilmiş olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Bu olgu, Hizbullah'ın arkasında Süper NATO'nun bulunduğunu göstermektedir. Hizbullah, Süper NATO tarafından imal edildi ve büyütüldü. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın 1994 yılında Genelkurmay Başkanı olmasından sonra Hizbullah'ın denetimi MIT içindeki CIA bağlantılı ekibe geçti. Bu ekibi dönemin kontrterör merkezi eski başkanı Mehmet Eymür ve yardımcısı Yavuz Ataç yönetmiştir. Susurluk sonrasında Türkiye karşıtı faaliyetleri İşçi Partisi ve Aydınlık tarafından ortaya çıkarılan Eymür ve Ataç MIT'ten uzaklaştırılmışlardı. Hizbullah'ın 1997 yılından sonra da MIT'te bu ekibin uzantıları tarafından yönetildiği belirlendi. Hizbullah kurucularının MTTB'li ve ihvancı geçmişlerinden gelen CIA-MIT bağlantıları. Türkiye Hizbullah'ı 1981'de iki kol halinde Diyarbakır ve İstanbul'da kuruldu. Hizbullah'ın kurucularının hepsi Milli Türk Talebe Birliği MTTB kökenlidir. Hüseyin Velioğlu, Molla Mansur Güzelsoy, Ubeydullah Dalar ve Fidan Güngör, MTTB'nin Diyarbakır, Batman ve Kurtalan şubelerinin önde gelen yöneticileriydi. Bu dernekler Batı çevrelerinde Süper NATO olarak adlandırılan kontrgerillanın denetimindeydi. Öte yandan Hizbullah kurucuların hepsi de Mısır'da devrimci Albay Nasır yönetimine karşı ABD tarafından kurulup geliştirilen İhvan-ı Müslim'in Müslüman kardeşler çizgisindeydi. Onlara ihvancı deniyordu. İhvancılar, Türkiye'nin NATO'ya girmesinden sonra CIA ile iç içe çalıştığı bilinen MIT'in denetiminde faaliyet yürütüyordu. Bu yıllarda CIA'nin iş güdümü altında Mossad, MIT ve SAVAK, Orta Doğu'daki Müslüman Kardeşler örgütünü tamamen denetimlerine aldılar. 1984'te PKK'nın şiddet eylemlerine başlamasından sonra 26 Haziran 1986 günü Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal'ın katılımlarıyla toplanan Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurulu Türk İslam Sentezini ulusal kültür politikası olarak saptadı ve Kürt sorununda din birleştiricidir tezini kabul etti. ABD'nin dayattığı bu karar Güneydoğu'da Hizbullah'ın desteklenmesine neden olan devlet politikasını belirliyordu. Özal zamanında özel örgütün kuruluşu ve faaliyeti. Körfez Savaşı sonrasında ABD'nin özel savaş uzmanlarının yönlendirmesiyle Kürt sorunu için yeni bir konsept belirlendi. Özal'ın Cumhurbaşkanlığı, Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş bu konsepti uygulamaya koydu. Konseptin gereği olarak Süper NATO'nun Güneydoğu'da açıktan faaliyet yürüten bir uzantısı oluşturuldu. Hem istihbarat hem operasyon yapan bir özel örgüt kuruldu. Bu özel örgüt, faili meçhul ilan edilen binin üzerinde cinayet düzenledi. Partimizin Şırnak İl Başkanı ve ekibine doğru Diyarbakır temsilcisi Halit Güngen, yine partimizin Cizre yöneticileri Resul Sakar ve İbrahim Sarıca, hep Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın, DEP Milletvekili Mehmet Sincar, Gerçek Dergisi Diyarbakır temsilcisi Namık Tarancı, İHD yöneticisi Sıddık'tan ve Özgür Gündem gazetesinin muhabirleri Süper NATO tarafından öldürtüldü. Süper NATO'nun özel örgütü yeni konsept uyarınca Hizbullah örgütünün Hüseyin Velioğlu liderliğindeki ilim kanadını denetim altına aldı. PKK'ya karşı mücadele adı altında Hizbullah örgütü bölgedeki kolluk güçlerince açıkça desteklenmeye başlandı. Bu destek sayesinde Hizbullah örgütlenmesini ve silah gücünü Irak, Suriye ve İran'a taşıdı. Özel örgütün bölgedeki yöneticilerinden jandarma binbaşı Cem Ersever, Hizbullah'ın Kuzey Irak'ta üstlenmesini sağladı. Binbaşı Ersever, çekiş gücün ABD'li subaylarının bilgisi dahilinde Hizbullah ile Irak Kürdistan'ın Hizbullah'ının lideri Şeyh Osman'ı bir araya getirdi. Orgeneral Bitlis Süper NATO'ya direndiği için şehit edildi. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, özel örgütün çekiş gücün denetiminde faaliyet yürütmesine karşı çıktı. Bu nedenle dönemin Genelkurmay Başkanı Güreş ile karşı karşıya geldi. Orgeneral Bitlis, jandarma bünyesinde faaliyet yürüten özel örgüt personelini merkeze çekip görev yerlerini değiştirdi ve binbaşı Ersever ve ekibini Türkiye karşıtı faaliyetlerine devam etmeleri üzerine jandarmadan uzaklaştırdı. Atatürk'ün Sadabat Paktı'ndan hareketle bölge ülkelerinin dış müdahaleye karşı bir araya getiren ve Bitlis Planı diye adlandırılan ulusal konsepti geliştirdi. ABD'nin yanıtı 17 Şubat 1993 günü ABD Adana Konsolosu Elizabeth Shelton'un yönettiği bir operasyonla Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağını düşürmek oldu. Orgeneral Bitlis'in katli Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kritik bir değişime neden oldu. Özel örgütün ordu içindeki uzantıları tasfiye edildi. ABD yönetimi ve Çinlilerin bütün çabasına karşı Doğan Güreş'in görev süresi uzatılmadı. 30 Ağustos 1994'te Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı oldu. Aydınlık Gazetesi'nin daha 1996 ve 1997 yılındaki haberlerine göre Orgeneral Karadayı dönemin Özel Kuvvetler Komutanı'nı 1994 yılında Genelkurmay Karargahı'na çağırarak TSK'nın faili meçhul cinayetlerle birlikte alınmasının önüne geçilmesini emretti. Bu tarihten itibaren Hizbullah örgütünün denetimi tamamen MİT kontrterör merkezine geçti. Çinler döneminde kontrterör merkezinin silah ticareti. Özel zamanda kurulan Süper NATO'ya bağlı özel örgüt 1993 yılından sonraki faaliyetini Çinlilerin başbakanlığı altında yürüttü. 1988'de MİT'ten uzaklaştırılan Mehmet Eymür yeniden teşkilata döndü. Çinliler Mehmet Eymür'e olağanüstü yetkiler verdi. Bu amaçla Eymür Başkanlığı'nda MİT Kontrterör Merkezi kuruldu. Özel Harp Dairesi'nden emekli binbaşı Yavuz Ataç'ın başkan yardımcılığında kurulan Kontrterör Merkezi PKK ve Hizbullah'ın denetimini üstlendi. Eymür ve Ataç, CIA ve Mossad ile İran Gate sırasında kurdukları silah ticareti işini Kontrterör Merkezi adına sürdürdüler. 1997 yılında yaptığımız basın toplantılarında açıkladığımız üzere silah ticareti işinde Pentagon'un özel harpçi general Richard Seckert ile Mossad Başkan Yardımcısı David Kimchi'nin ortaklığına özel Çinlilerin arkadaşı Amerikan albayı Tom McGreevy de katıldı. Ertaç Tinar'ın, Ospro şirketi ve Eymür'ün 12 Eylül öncesi ilişki içinde olduğu Bulgar Kintex şirketi devreye sokuldu. Hizbullah'ın silah ihtiyacı bu örgüt tarafından karşılandı. Sivas katliamında Hizbullah başrolde. 2 Temmuz 1993'te Hizbullah Sivas'ta Cumhuriyet burada kuruldu. Burada yıkılacak diye kıyam başlattı. Hizbullah Sivas katliamıyla Güneydoğu'dan çıkarak Türkiye çapında örgütlenmeye geçti. Sivas katliamının etkisi 1994 yılı Mart ayındaki yerel seçimlerde görüldü. Refah Partisi belediyelerin çoğunu kazandı. Refah Partili belediyeler Hizbullah'ın militanlarını işe aldı. Örgütün şirketlerine ihaleler verdi. Hizbullah'ı ekonomik yönden palazlandırdı. Başbakanlık örtülü ödeneğinden Hizbullah'a destek. Erbakan Çinliler hükümeti döneminde Eymür ve Ataç, MİT'te güçlerinin doruğuna çıktı. Hizbullah bu dönemde devlet içinde örgütlenmeye hız verdi. Hizbullah MİT içindeki ekip kanalıyla Cezayir, Bosna ve Çeçenistan'daki çatışmalara doğrudan katıldı. Başbakanlık örtülü ödeneği kullanılarak yürütülen silah ve militan gönderilmesinde merkezi bir konum elde etti. 28 Şubat 1997 kararlarından sonra şeriatçı ayaklanma hazırlıklarına girişen örgüt, türban ve cuma eylemlerinde kendini gösterdi. Bingöl'ün Solhan ilçesinde Malatya ve İstanbul'da polisle çatıştı. Kayıp silahların verildiği örgütler. 1993-1997 yılları arasında Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde ithal edilen ve devlet envanterinde bulunmayan kayıp silahların verildiği örgütler ve kullanıldığı yerler şöyle sıralanabilir. 1. Azerbaycan'da Aliyev'e karşı darbe tezgahlayan özel örgüt. 2. PKK. 3. Hizbullah. 4. Çeçenistan'daki Süper NATO faaliyeti. 5. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur bölgesinde CIA'nin sabotaj faaliyetleri. Özel örgütün silah verdiği örgütleri ve bu silahların kullanıldığı yerleri bugün değil 1996 yılından beri açıklıyoruz. Kayıp silahların arkasındaki 3 isim de bellidir. DYP Genel Başkanı Başbakan Tansu Çiller, MİT Kontrterör Merkezi Başkanı Mehmet Eymür, MİT Kontrterör Merkezi Başkan Yardımcısı Yavuz Ataç. PKK ile silah ticaretinin belgeleri devletin elinde. PKK'ya silah satışı Türkiye içinde ve Kuzey Kıbrıs ile İsrail denetimindeki Güney Lübnan üzerinden yapılıyor. Başlangıçta örgüt Suriye devletine de silah satıyor. Bu silahların PKK'ya gittiği ortaya çıkınca ilişkiyi perdelemek için diğer kanallar kullanılıyor. PKK'ya satılan silahların iki kaynağı var. Bir kısmı İsrail'den satın alındı, bir kısmı ise makine kimya endüstrisi depolarından çalındı. Makine kimya endüstrisi depolarından alınan silahların PKK'ya verildiğini yıllardır basın toplantılarıyla açıklıyoruz. En sonunda bugün Sabah gazetesi de bu haberi kamuoyuna duyurmaktadır. İsrail'den alınan silahların PKK'ya satıldığına ilişkin belgeler devletin elinde bulunuyor. Silahlar kimi zaman Türkiye'den Suriye'ye geçirilip teslim ediliyor, kimi zaman doğrudan İsrail'den Suriye'ye aktarılıyor. Ödemelerin Güneykıbrıs'taki bir banka aracılığıyla ve özel örgütün İngiltere pasaportlu elemanları kanalıyla yapıldığı da belgelenmiş durumda. En son parti malın 1997 başında gittiği saptanıyor. 28 Şubat'ı hükümetine kavuşturmak. Bugün temel sorun 28 Şubat'ı hükümetine kavuşturmaktır. Yeni Sevr tehdidini ve buna bağlı olarak Batı destekli irtica ve bölücülüğü tasfiye etmek için Cumhuriyet Devrimi rotasında bir hükümetin kurulması şarttır. İşçi Partisi bu görev üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aydınlık 13 Şubat 2000. Son söz yerine. 3. Meşrutiyet'ten Devrimci Cumhuriyet'e 13 Şubat 2000. 28 Şubat bir bakıma meşrutiyet gibidir. İsterseniz 3. Meşrutiyet diyelim. 28 Şubat küçük Amerika iktidarını sınırlamıştır fakat yıkmamıştır. Yıkamazdı da. Ancak her sınırlama aynı zamanda paylaşmadır. 28 Şubat'tan bu yana Türkiye'de bir ikili iktidar durumu ortaya çıkmıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nun ABD ve Avrupa merkezli bir saldırıya uğraması da bu yüzdendir. Pentagon'a ilk giren Türk gazetecisi Cengiz Çandar, TÜSİAD raporcusu Bülent Tanör'ü boşuna övmüyor. Sabah 10 Şubat 2000. Eylemli Anayasa. Cumhuriyet devrimi kanunlarını uygulamak, irticanın gereğinde askeri kuvvetle ezilmesi, ırkçı milliyetçiliğin ve ülkücü mafyanın düşman kapsamı içine alınması, Fethullah Hoca'nın tasfiyesi, bütün bunlar Milli Güvenlik Kurulu kararlarıdır. Bu kararlar ve uygulamaları yalnız irticayı hedef almıyor. ABD ve Avrupa'yı da rahatsız ediyor. ABD bu nedenle 28 Şubat bitecek ve Genelkurmay Konya'ya sürülecek diye dayatmaktadır. Çünkü MGK, Cumhuriyet Devrimi'nin mevzisidir. MGK'ya karşı savaş açanlar ise aslında Hizbullah'ı, Fethullah'ı korumaktadırlar. Milli güvenlik kararları hukuken, tavsiye niteliğindedir ancak eylemde devletin bütün organlarını bağlayıcı sayılıyorlar. Hükümetin belli üyeleri de Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunuyorlar ancak bu kurulun eylemli anayasamızdaki işlevi komuta kademesinin iktidara katılımları zemin oluşturmasıdır. 28 Şubat'a kadar, daha doğrusu 1995 Mart'ındaki Çelik Harekatı'na kadar komuta kademesinden pek şikayet yoktu. Tak, şak, paşa devrinde küçük Amerika çizgisinde tam bir uyum vardı. İtirazlar, Komuta Kademesi'nin önce Kuzey Irak uygulamalarıyla arkasından irtica konusunda Cumhuriyet Devrimi rotasına girmesiyle başlamıştır. Küçük Amerika ve Cumhuriyet Devrimi diye tanımladığımız iki iktidar eksiğinin oluşması 28 Şubat'la birlikte iyice belirginleşmiştir. 28 Şubat 3. Meşrutiyet olarak kalamaz. 28 Şubat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun belirttiği gibi 1923'ün devamıdır. Küçük Amerika yöneticileri ise 1923'e yıkma programını izliyorlar. Kemalist devrimin tasfiyesi yeni dünya düzeninin gereği oluyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday üyeliği Batı'nın hakim çevrelerinde Kemalizmin sonu olarak nitelenmiştir. Bu durumda ya ABD'nin yeni nizamı 28 Şubat'ı yiyip bitirecektir ya da 28 Şubat ulusal devlet ve cumhuriyet devrimini yeni nizamın ayakları altında kalmaktan kurtaracaktır. Başka deyişle 28 Şubat 3. Meşrutiyet olarak kalamaz. İktidarın paylaşılması olayı geçicidir. ABD'nin yeni nizamı ile ulusal devlet bir arada yaşayamaz. 28 Şubat bir savunma mevzisi olarak sürgüt yaşayamaz. Eğer kendi hükümetini yaratamazsa bu mevzi de kaybedilir. O nedenle 28 Şubat devrimci cumhuriyetle sonuçlanmak zorundadır. Kuvvet meselesi. Bugün hep soruluyor. Hizbullah biliniyordu da niçin üzerine gidilmedi? İşçi Partisi kayıp silahların hangi örgütlere verildiğini açıkladığı halde bu gerçekler devlet katından için bunca yıldan sonra dikkate alınıyor. Bu soruların iki sözcükten oluşan basit bir cevabı vardır. Kuvvet meselesi. 28 Şubat'tan sonraki süreçte Türkiye'nin ihtiyacı bilgi değildir. Herkesin her şeyden haberi vardır. İşçi Partisi'nin ve aydınlığın açıklamalarını izleyen kamuoyu bugün ortaya dökülenlerin yıllarca önce bütün çıplaklığıyla ortaya konduğunu biliyor. Biliniyordu ama üzerine gidilemiyordu. 28 Şubat'ın gücü yetmiyordu. Hizbullah veya Çilleri, Hizbullah ve Çiller olarak düşünmek yanlıştır. Apaçık ortaya çıkmaktadır. Hizbullah bir süper NATO örgütüdür. Bu örgütü 1994 yılından beri yönetenler MIT içindeki CIA'ci ekiptir. Bu ekip otoritesini küçük Amerika iktidarından almaktaydı. O zamanki başbakan Çiller'in de kim olduğu biliniyor. CHP-SHP ise bütün bu icraat sırasında Çiller'in iktidar ortağıydı, yani Hizbullah'ın yönetilmesi ve silahlandırılması sorumluluğunu paylaştı. Devrimci Cumhuriyet'in yolunu açmak. Bugün yapılabildiği kadarıyla Hizbullah'ın üzerine gidilmesi 28 Şubat'ın yeni bir atılımıdır. Operasyon derinleştikçe Hizbullah'ın arkasındaki süper NATO ortaya çıkmaktadır. Olayı basit bir polis uygulaması olarak görmek büyük bir yanlış olur. 28 Şubat'ın ilerlemesi aslında meşrutiyetten devrimci cumhuriyete doğru bir adımdır. Hizbullah'la birlikte arkasındaki siyasal kuvvetler ve ABD nizamı da yaralar almaktadır. Ancak dönüp dolaşıp varacağımız yer yine 28 Şubat'ın kendi hükümetini kurma ihtiyacı olacaktır. Meşrutiyetler padişahlığı yıkamamışlardı. Cumhuriyetin yolunu açtıkları kadarıyla devrimci işlev gördüler. 28 Şubat da öyledir. Devrimci cumhuriyetin yolunu açıyor. Türkiye'nin önünde Kemalist devrimi tamamlama gündemi var. Tamamlama sözcüğü yanlış anlamlara yol açmasın. Türkiye'nin Atatürk önderliğinde belirlediği hedeflere ulaşması geldiğimiz koşullarda bir devrimle olur. Enkazı temizlemeden yeniyi kuramazsınız. Derinleşen Hizbullah operasyonu bu açıdan devrimci bir sürecin önemli ataklarından biridir. Aydınlık 13 Şubat 2000. 28 Şubat'ın programı doğruydu. 10 Kasım 2002. Program değil, uygulama modeli iflas etti. 28 Şubat'tan bu yana 5 yıl dolmak üzere. Bu 5 yılın bilançosu tek cümleyle yapılabilir. Cumhuriyet yıkıcıları hükümeti ele geçirmek üzeredir. Bu gerçek 28 Şubat programının değil ama 28 Şubat'ın gütme modelinin iflası anlamına gelmektedir. Eski Genelkurmay Başkanı'nın 28 Şubat'ı uygulamak için 1000 yıllık mücadele kararından söz etmesi şimdi daha bir anlam kazandı. 28 Şubat'ın uygulama modeli neydi? Yönetim, Cumhuriyet devrimini adım adım tasfiye eden mafya tarikat Gülerköy üçlüsüne bırakılıyor ve onlardan devrim kanunlarını uygulamaları isteniyordu. Buna gütme modeli denebilir. Zaman zaman yönetime DSP gibi Cumhuriyet yıkıcısı kapsamı altında olmayan partiler de katıldı. Ancak Ecevit de Fethullah Hoca ödüllüydü. Cumhurbaşkanı Demirel, Meclis Başkanı CHP'li Hikmet Çetin hepsi Fethullah Hoca ödüllüydü. Öyle bir dönem ki Türkiye'yi Fethullah Hoca ödüllüler ile Fethullah Hoca müritlerinin koalisyonu yönetti. Ve MGK bu Fethullah Hocalı koalisyonlardan Cumhuriyet devrimi kanunlarını uygulamasını istiyordu. 28 Şubat'ın uygulama modeli özetle Cumhuriyet yıkıcılarına teslim etmek ve ondan sonra da onlara Cumhuriyeti yıkmamaları için ricada bulunmaktı. 28 Şubat tarikatları tasfiye edemedi, tarikatlar 28 Şubat'ı tasfiye etti. Sonuç bütün çıplaklığıyla meydandadır. 5 yıllık 28 Şubat süreci sonunda ABD güdümlü Cumhuriyet yıkıcıları hükümeti bütünüyle ele geçirmek üzeredir. Tabii kendinden hükümet olmuyorlar. Atama Washington'dan geldi. Tarikatlar düne kadar Ecevit'le koalisyon yapıyorlardı. Şimdi Ecevit'in de bertaraf edilmesiyle Tarikatlar Koalisyonu merkezinde Gladio Hazretleri olmak üzere hükümet koltuğuna oturmaktadır. 28 Şubat Nakşibendiliği ve Fethullahçılığı tasfiye edememiş fakat tarikatlar 28 Şubat'ı tasfiye etmiş bulunuyorlar. 28 Şubat niçin tasfiye oldu? Çünkü kendi hükümet modelini getiremedi. 28 Şubat hükümetine kavuşturmak. Cumhuriyet devrimi kanunlarını Atatürk'ün başında bulunduğu milli devrimci hükümet yapmış ve uygulamıştı. Küçük Amerika dönemin hükümetleri ise o devrimi ve o devrimin kanunlarını tasfiye etmişti. Devrim kanunlarının uygulanması için yine milli devrimci bir hükümet kurulması gerekirdi. ABD güdümlü mafya tarikat Gladio rejimini yıkmak ve milli hükümet kurmak kuşkusuz MGK'nın sorumluluğunda olan bir iş değildi. Milli hükümet milli sınıfların örgütlenmesi ve siyasal iktidar amacına seferber edilmesiyle kurulabilirdi. Atatürk'ün yaptığı gibi. 28 Şubat'ın gütme modelinin iflası. 28 Şubat Nakşibendiliği ve Fethullahçılığı tasfiye edememiş fakat tarikatlar 28 Şubat'ı tasfiye etmiş bulunuyor. Cumhuriyet yıkıcılarını güderek değil, milleti seferber ederek kurtarılabilir. 1920'de meclisi İngiliz basmıştı, bu kez Amerika bastı. Milli hükümetten başka çözüm kalmadı. İşçi Partisi 28 Şubat'tan bu yana hep bunun için mücadele etti. 28 Şubat'ı kendi hükümetine kavuşturma hedefini koydu. Cumhuriyet devrimi iktidar projeleri yaptı ve bu amaca yönelik bir siyasal mücadele yürüttü. Erken seçim kararından sonra da milli kuvvetlerin milli hükümet hedefiyle birlikte seçime girmeleri için çok çabalar sarf etti. Ne var ki milli hükümeti kuracak olan sınıflar, o sınıfların temsilcileri hala ABD'nin siyasal hegemonyasından kurtulmuş değillerdi. İşçi partisi dışındaki sivil asker bütün milliyetçiler için söylüyoruz bunu. Kim kimi güttü? Bugün ortaya çıkmıştır ki cumhuriyetçiler cumhuriyet yıkıcılarını pek güdememiş, fakat cumhuriyet yıkıcıları cumhuriyetçileri şimdilik etkisiz hale getirmişlerdir. 28 Şubat'tan geriye kalan artık yalnız ve yalnız 1000 yıllık mücadele kararlılığıdır. Şimdi yine o büyük mirasla, Atatürk'ün devrimci mirasıyla işe başlayacağız. Hükümet olmak gerekiyormuş. Ancak elimizde ikinci bir miras daha var. 28 Şubat dersi. Demek ki güderek olmuyormuş. Hükümet olmak gerekiyormuş. Hükümet olabilmek için de ABD'nin AKP-CHP'li hükümet planını bozmak gerekiyormuş. Bunu öğrenmek için 5 yıla yazık değil mi? Üstelik arkamızda Mustafa Kemal Atatürk tecrübesi vardı. Mustafa Kemal'in seferber etme modeli. Mustafa Kemal Paşa gütme modelini değil, hükümet etme modelini temsil eder. Çünkü devrimcidir. Çünkü emperyalizme karşı kararlı olarak milletin önündedir. Çünkü ortaçağ tarikatlarına karşı tutarlı demokrattır, gerçek anlamda halkçıdır. Gütme modelinin temsilcileri Kurtuluş Savaşı yıllarında da vardı. 1919 Haziran'daki Amasya Gizli Komutanlar Toplantısı'nda ve 1919 Eylül'deki Sivas Heyeti Temsiliye Toplantısı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da milli hükümet kurma projesini hep karşı çıktılar. Ta ki İngiliz gelip 16 Mart 1920 günü İstanbul'daki meclisin mebusunu basana kadar. O zamanın millicileri Anadolu'da bir milli hükümet kurmadan Kurtuluş Savaşı verilemeyeceğini İngiliz emperyalistlerinden öğrenmiş oldular. Artık gündemde olan İstanbul hükümetini gütmek değil, Anadolu'da milli hükümet kurmaktı. Bu kez de Amerikan emperyalistlerinden öğreniyoruz. Atatürk farklıydı. Tarihin maddesini anlamıştı. Daha 1904 yılında not defterine evvela sosyalist olmalı, tarihin maddesini anlamalı diye yazmıştı. Şimdi yine oraya geldik. 1920'de İngiliz'den öğrendiğimizi şimdi Amerikan emperyalizminden öğreniyoruz. Meclisi bu kez de Amerika bastı. Nakşibendisi, Fethullahçısı, Nurcusu, Hizbullahçısı, Süleymancısı, hortumculuktan soruşturmalılar, kırmızı ve yeşil bültenle arananlar, başlarında Kırıkkale Süper NATO cuntası olmak üzere meclisi ve hükümeti işgal ediyor. Gütme modeli iflas etmiştir. Cumhuriyet yıkıcılarını milletin gücünü seferber ederek yıkmak dışında bir yol kalmadı. Milli hükümet kurmak için milleti seferber etme modeli tarihin gündemine giriyor. Bu çözüm düne kadar yalnız İşçi Partisi'nin projesiydi. Artık Milli Kuvvetler'in pratiği olacak. Aydınlık 10 Kasım 2002. Kitabın sonu 21 Şubat 2014 sayfa 270.